Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'tesiniz. Veri Maç programı an itibarıyla başlamış durumda. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Evet, tam kadro bir şekilde yine huzurlarınızdayız. Futbol gündemini enine boyuna ele almaya çalışacağız dilimiz el verdiğince. Şimdi dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları oynandı ve yine bugün de bir başka ayağı oynanacak. Günün, gecenin ses getiren maçı Manchester'daydı. Manchester City bir Leipzig'le karşılaştı. Alman takımını ağırladı ve tam 7 gol birden attı. Bu 7 golün 5'i o bilinen şahsiyetten geldi. Norveçli süperstar Erling Haaland bir kez daha damga vurdu. Dünya futboluna diyebiliriz. Çok enteresan başarıları var ve bu cüssesine, kalıbına rağmen o kadar süratli, topa o kadar düzgün vuruyor ki ve öyle güzel pozisyonlara girip golleri çıkarıyor ki şaşırmamak ve hayranlıkla izlememek elde değil. Öyle değil mi Serhat abi? Neler söylersin Şampiyonlar Ligi'ndeki elde edilen skorlara dair ve Haaland'a dair?
Valla Haaland'a dair şunları söylemek istiyorum. Gerçekten de böyle şey gibi, tank gibi bir adam ama hızlı giden bir tank. Hani böyle hep çocukken hayal kurduğumuz şeyler. Böyle sürat yapan bir tanktan bahsediyoruz burada. Çok acayip bir adam. Ama hızlanınca yavaşlaması için gerçekten onu, fizik kurallarını bilenler bilirler. Hani böyle ağır bir şey hızlanınca durdurmak için daha büyük güç gerekir. Evet. O yüzden de adam durduramıyor kimse birazcık hızlandığı zaman. Ama yani o şeyleri var. Çok esnek bir yandan da. Yani son vuruşlarda acayip esnek. Normalde onun öyle olmaması lazım. Mesela ülkemizde iri futbolcuları, iri forvetleri biz gördük. Yani birkaç tane. Gerçekten de onun kadar elastiki değillerdi son vuruşlarda.
Evet. Yani bir mesela en yakın aklıma gelen örnek mesela Burak Yılmaz da kalıplı. Tabii Haaland kadar değil ama
Burak Yılmaz çocuk gibi durur ya.
Çocuk gibi durabilir. Kesinlikle aynen ya. Öyle.
Aynı fikirdeyim.
Sen ne dersin Çağlar? Haaland'ı beğeniyorsun. Tabii.
Çok beğeniyorum. Değil mi? Çok beğeniyorum. Böyle baktığım zaman bir canavar görüyorum Haaland'a baktığım evet. Zaman sahada böyle. Yani ona saha içinde bana fiziki olarak en canavar gelen oyuncu Hulk'tu. Porto'da oynadığı dönemde.
Ama evet.
Mesela
benzer, doğru.
Şey iri görüyordum böyle aşırı derecede. Ama Haaland başka bir seviye yani. Başka bir seviye ve şey gibi geliyor bana. Hani Türk filmlerinde böyle çok şey karakterler vardır, böyle cabbar karakterler vardır iri yarı. Ama kalbi çok yumuşaktır ya.
Evet, evet.
Haaland da niyeyse bana öyle bir çocukmuş gibi geliyor. Yani fiziğe bakınca, surata bakınca çok farklı şeyler gösteriyor bana.
Bir de ya o kadar gol attı, doymadı da. Yani o Guardiola 60 küsürüncü dakikada bir oyundan aldı. Tamam artık yeter oğlum der gibi. Ama o hala sorguluyor. Niye beni aldın? İşte Messi'nin rekoruna ortak oldu. Belki kırmak istiyordu. 6'ya 7'ye gidebilirdi. Ama bence iyi de yaptı. Çünkü orada biraz futbol kamuoyu ikiye ayrılmış durumda. Hani keşke sahada bıraksaydı şeklinde görüş belirtenler de var. Ya bence iyi oldu. Bilmiyorum katılır mısınız? Çünkü artık orada rakibiniz bitmiş. Fişi çekmiş. Artık ölmüş bitmiş yani. Biraz da saygı icabı. Tamam artık tur da garantilendi. Yani orada bulunması çok da elzem değildi.
Ya futbol böyle bir oyun değil ya. Futbol gol için oynanan bir oyun. Yani bunun en önemli özelliği ve güzelliği gol. Hı. Ya bırakın atmaya devam etsin adam ya. Ya artık şeyi hatırlıyorum mesela 2002-2003 sezonu Beşiktaş şampiyonluğuyla biten sezon. 5-0 önde Beşiktaş maçta Lücesko oyuncuların durun gitmeyin diye telkin veriyordu yani oyuncu. Ya gol olmazsa niye izleyelim biz bu maçı? Bırak olsun olabilir.
Orası
yani
doğru.
Haaland'ın ben oyundan çıkarılmasını sosyal medyada Guardiola'ya karşı İngilizler şöyle tepkiler de göstermişler bu arada. İşte Guardiola orada şov yapıyordu. Haaland şov yapıyordu. Guardiola oyundan alarak şovunun önüne geçmek istedi diye.
He.
Yani o da etik bir davranış olarak değerlendirilmemiş bazı İngiliz futbol severler tarafından.
Yani burada Zafer Haaland'ınmış gibi gözüküyor. Eğer daha fazla kalsaydı bir tek ondan bahsedilecekti ama burada Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City burada daha büyük bir paya sahipmiş gibi gözüktü. Bilmiyorum. Durum böyle. Ya bir de Pep Guardiola'nın şöyle bir istatistiği de var. Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Haaland'ın son olarak da kulüp kariyerlerinde bir maçta en çok gol attığı maçların yedek kulübesinde ortak ismi olmuş Guardiola. Böyle bir enteresan noktası var. 94 yıllık rekoru kırdı Haaland. Ayrıca da yine vatandaşı Tommy Johnson'a ait bir sezonda en fazla gol atma rekorunu da kırdı. Son olarak...
City tarihinde mi?
Norveç tarihinde.
Norveç tarihinde.
Pardon, bu arada City tarihinde, doğru diyorsun, affedersin Çağlar, aynen öyle. 1928-1929 sezonunda 38 gol atmıştı Tommy Johnson ve Haaland bu rekoru kırdı. Tam 94 yıllık rekor tarihe gömüldü. 39 gole birden ulaştı. Atıyor, attı, atmaya da devam edecek.
Sıralayalım mı o 5 rekoru? Dün 5 rekor birden kırdı.
Evet, bakalım onlara.
Bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan Lionel Messi ve Luis Adriano'nun rekorunu egale ediyor rekorunu. Devler Ligi'nde 25 maçta 30 gole ulaşan en genç futbolcu oluyor. Bunu en hızlı gerçekleştiren isim oluyor. Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu oluyor. Ve aynı zamanda Manchester City tarihinde senin de söylediğin en golcü oyuncu şu an Haaland.
Muhteşem, bir taşta birden fazla kuş. Şimdi Serhat Ayhan'a döneceğim. Bir de şu maçı da hatırlatalım. Bir başka eşleşmede de Inter Porto deplasmanındaydı. 0-0 bitti. Başladığı gibi bitti ama ilk maçın avantajı İtalyanlardaydı zaten. 1-0 almıştı. Böylelikle Milano ekibi 12 yıl aradan sonra ilk kez Devler Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi. Bilmiyorum maçı takip edebildiniz mi ama son dakikalarda Porto çok kaçırdı. O direkler, işte çizgiden çıkmalar.
Dumfries'in
değil mi? Onun bir tane şeyi vardı.
Son saniye.
Yazık oldu bir anlamda da. İkinci Portekiz ekibi olabilirdi çeyrek finale adını yazdıran. Serhat Ayhan'da söz.
Valla İtalyanların skor koruma maçlarını ben izlememek gibi bir şeyim var benim. Gerçekten çok üzücü oluyor. Sıkılıyor insan. Gerçi bu maç öyle değildi ama yani yine de hani skor korudu mu koruyor İtalyanlar.
Evet.
Yani İtalyanlardan korudukları skorları almak çok zor yani. Gerçekten doğru. Çok zor. Hani belki Haaland'lı bir takım alabilir. Bilmiyorum. Şimdi böyle bir oraya da komik gönderme yapmış olayım. Ya Haaland için tabii bir şeyi söyleyelim istedim ya. O arayı kaçırmadan. Haaland daha 22 yaşında abi.
Evet, bir de o var yani. Yaşında.
Evet.
Uzun bir kariyer yani, var önünde.
Seçme ve seçilme hakkını daha yeni kazandı adam. Hani bu seçimlerde anca oy verildi. Öyle
söyleyeyim. Vallahi
22 yaşında. Şimdi şey de mesela Zlatan da onunla aynı boyda, İbrahimovic. 1.95'ler ikisi de. Ama Zlatan böyle bir ince, normal insan gibi duruyor. Haaland'ın öyle bir durumu yok. Yani Haaland böyle iki kişi yan yana gelmiş gibi duruyor mesela. Hani kornerde görseniz adamı, iki kişi yan yana duruyor, arkadan öyle gözüküyor gibi algılanırsınız. Onu bir söyleyeyim dedim araya.
Valla yavaş yavaş Messi, Ronaldo dünya sahnesinden çekilmek üzere. Onların bayrağı yukarı taşıması hepimizin kabulü. Şimdi kim devralacak? Haaland ve Mbappe. İkisi de işte 23 yaşında, 22 yaşında, daha çok gençler. Bakalım bizi sürprizli, heyecanlı bir dönem bekliyor diyebiliriz.
Peki bir şey soracağım Haaland'a dair size. Sizce City gibi bir takımda mı oynaması, yani Arap sermayeli son 10 yılda yükselişe geçen aslında orta düzey bir İngiliz kulübünde mi oynamalıydı? Yoksa hakikaten kökü olan, tarihi olan bir kulüpte mi oynamak onun için daha iyi olur?
Real Madrid gibi mi?
Real Madrid, Barcelona.
Beşiktaş. Şahane olurdu yani, evet.
Ben ya, mesela vallahi... Haaland'ı oralarda görmeyi daha çok isterdim, açıkça söylemem gerekirse.
Ben de isterdim de Çağlar. Şimdi o köklü takımlar her zaman var olacaklar tarih boyunca ama şimdi öyle bir akım, öyle bir dalga başladı ki Premier Lig'de satılmayan kulüp kalmadı. Yani Arap sermayesi, Amerikan sermayesi, ya bir Türk
Acun
bile alabildi. Acun Bey sermayesi, o bile aldı. Ve bu arada Acun galiba İrlanda'dan da bir kulüp alacakmış herhalde. O ağı genişletecek bayağı, öyle gözüküyor.
Yani koleksiyon.
Koleksiyonunu genişletiyor valla. Yani maalesef benim üzülerek karşıladığım bir dönem. Evet. Futbolun bu dönemi.
Babasının etkisi olabilir mi? Babası da bir Manchester City futbolcusu.
Evet.
Çünkü
onun varmış etkisi.
Evlatlar evlatlar babalarının söylediklerini değil yaptıklarını yaparlar derler ya. Belki Haaland'ın da tercihi o yüzden böyle
olur. Olabilir. Bu akşamda da sevgili dinleyiciler, iki güzel maç daha var Şampiyonlar Ligi'nde. Real Madrid Liverpool. Bu maçın ilk maçtaki skor 5-2 idi. Önce 2-0 öne geçti Liverpool ama Real Madrid 5 golle cevap verdi. Şahane bir maçtı. Umarız yine aynı güzellikte olur revanşta. Diğer bir maçta da Napoli ile Eintracht Frankfurt karşılaşacak. Burada da İtalyan ekibinin 2-0'lık bir avantajlı skoru var. İlk maçtan elde ettiği üzere. Peki var mı başka böyle Şampiyonlar Ligi Avrupa futbolu için ekleyecekleriniz?
Yoksa... Hakan Çalhanoğlu'na bir parantez açalım.
Evet, onu söyleyeyim.
Çünkü dün oynanan Porto maçında Inter'de maçın yıldızı seçildi. Inter TV'ye de bir açıklaması oldu. Harika iş çıkardıklarını belirterek turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi. Takım son dakikalarda sıkıntı çekti. Mücadele ettik ama turu geçmeyi hak ettik. Açıkçası böyle bir oyun bekliyordum. Burada işiniz her zaman zor. Atmosfer ateşli ve rakip takım çok güçlüydü diyor. Ama iyi çalıştık. Önemli olan gol yemeden bitirmekti diyor. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylemiş. Teknik direktörümüzün benden istediği bu. Çalışmalarım böyle devam ettiği için mutluyum. Şimdi hedefte Juventus maçı var demiş.
Harika.
Hafta sonunda bir Juventus-Inter maçı var bu arada.
Juventus-Inter bir de El Clasico'da var galiba.
Evet.
Yanılmıyorsam ona bir bakalım bir ara yine. Gurur duyduk tabii Hakan'ın başarısıyla. İnşallah bu başarının bir benzerini de Amiri Türk futbol takımı için de yaşatır. Orada da yine parmak ısırtan bir grafiğini biz de izleme fırsatı buluruz inşallah diye umalım. Bugün bir de tabii UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir'de Gent'le karşılaşacak. İstanbul'da ilk maç 1-1 bitmişti. Başakşehir Avrupa Kupalarında 50. maçına çıkacak. Böyle bir istatistiği var. Tabii söylemeye gerek yok ama hatırlatalım. Bu turu geçen ekipte adını çeyrek finale yazdıracak Konferans Ligi'nde. Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Figueiredo ve Çinli transfer Shaoqing Wu bu maçta forma giyemeyecekler. Mücadele TV8.5 ve Eksen ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bir kişi daha yok Medipol Başakşehir'de. Sakatlığı bulunan Mesut Özil.
Mesut Özil artık eksik listesine yer alır mı almaz mı diye de bilmiyorum yani. Onun varlığı bir, yokluğu bir. Muhtemel 11'i de şöyle. Kalede Volkan olacak. Defansta Ömer Ali, Duarte, Tuba, Lima. Orta sahada Biglia, Mahmut, Serdar. Ve hücum hattında da Aleksic, Yanuzay ve Okaka 11 ile çıkması bekleniyor Medipol Başakşehir'in. Var mı bu maça dair notlarınız, söylemek istedikleriniz?
Emre Belezoğlu'nun Avrupa karnesi benim çok dikkatimi çekti. 14. maçına çıkacak bu akşam. 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyeti var.
Fena değil aslında.
Evet.
Yani çok iyi. Tabii bir... oynadığını düşünmek de hani şey yapıyor birazcık, yani iyi bir takımda ama bir alt ligde mücadele ettiği için istatistiklerin şu anda orada olması gayet önemli. Ama hani ne bileyim, Galatasaray'la Başakşehir'le Şampiyonlar Ligi'ne çıksa belki bu istatistikleri yakalayamayabilir.
Tabii canım, o kesinlikle. Da var, o da var. Ama tabii, kağıt üzerinde durduğu zaman çok iyi bir istatistik.
Evet, hele ki teknik direktörlük kariyerinin başında olan bir isim için.
Evet.
Değil mi yani daha? Evet. Onun da uzun bir kariyer, teknik direktörlük kariyeri olacak önünde.
Evet.
Emre Belezoğlu demişken o tartışmaya girelim isterseniz.
Bence hazır... girelim.
Şampiyonlar mi gidiyoruz yine?
Yani... Bence girelim şimdi... çünkü açıklamaları hakikaten çok tepki çekti Emre Belezoğlu'nun. Yani bir hatırlatmakta fayda var. Beşiktaş maçında edilen küfürler sebebiyle maç sonu bir açıklama yaptı. İşte benim annemin eline babamdan başka kimse değmemiştir. Karımın eline benden başka kimse dokunmamıştır. Şeref arıyorlarsa o bizde fazlasıyla var diye Beşiktaş taraftarına böyle bir sert bir açıklaması geldi. Tepki geldi. Tabii aklı başında herkes... Emre Belözoğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterdi. Çünkü kadınlık üzerine yapılan bir açıklama olması aslında çoğu kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Ama özellikle dün gazeteci Fatih Altaylı Habertürk Televizyonu'nda çok çok sert bir açıklama yaptı. Yani ve Emre Belözoğlu'nu FETÖ'cü olmakla da suçladı bu açıklamasında. Arzu ederseniz o açıklamayı dinleyelim Fatih Altaylı'dan.
Bir bakalım.
Dinledikten sonra üzerine konuşalım.
Olur, bir dinleyelim bakalım neler söylemiş.
Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline değmemiştir. Bu mudur şeref? Haysiyet bu mudur? Ne alakası var? Hırsızsındır, alçaksındır, haysiyetsiz işler yaparsın, kaçakçısındır, yetim hak giyiyorsundur. Bilmem oralarda razı şerefi. Birinin elinin tutulması veya tutulmasına değil. Çünkü kimse bilmez hangi karanlık köşede kimin kimin neyini tuttuğunu. Bunun üzerinden böyle bir şey diyemezsin kardeşim. Bunun üzerinden kadına hakaret edemezsin. Kadının cinselliğini, kadının birinin eliyle el ele tutuşmasını bilmem nesini ilkel bir dünya görüşüne dayatamazsın kimseye. Ne demek ya? Hepimizin çoluğu çocuğu var. Şimdi benim kızım veya senin kızın bir çocukla el ele tutuşsa geçse mutlu olur lan. mutlu olursun. Şerefini haysiyete mi kaybeder? Ey Emre, ey Fethullah'ın çocuğu, ayıptır, ayıptır. Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır. Ama işte abi bunun boşuna Fethullah terör örgütü demiyorlar ki. Boşuna bunlar onun etiğinin altından çıkmıyor ki zaten. Ayıp, ayıp. Böyle bir şey yapılmaz. Çok kişinin de hoşuna gitmişti bu laf, onu da söyleyeyim yani. Alıcısı var, o da alıcısını biliyor zaten. Alıcısına doğru gidiyor, alıcısına söylüyorum.
Şimdi sert bir yanıt olmuş, değerlendirme olmuş. Haklılık payı da var. Yani bir şeref kavramı bunlarla asla bağdaştırılamaz. Çok ayıp etti ama yapmış olduğu ikinci açıklamasında da bu durumu düzelteceğine daha da bozdu, daha da tüy dikti derler ya. Özrü kabahatinden büyük açıklamalar yaptı. Olay nasıl bu noktaya geldi, nasıl böyle bağdaştırıldı şeklinde minvalinde açıklamalar yaptı. Üzücü, bilmiyorum. Serhat abi ne der?
Şimdi tüy dikmek kavramından başlayayım istersen. Tüy dikmek yapının nereden geldiğini bilir misiniz bilmiyorum. Hızlıca özetleyeyim ben onu. Eskiden şehirlerde kanalizasyonlar ve umumi tuvaletler olmadığı için insanlar sokaklara defi hacet yaparlarmış. Defi hacetin de büyük tarafını sokaklara yaparlarmış. Ve o zamanlarda böyle bir yavaş yavaş şey başladığı için hani insani böyle temizlik vesaireler başladığı için başkaları bunun üzerine basmasın diye üstüne bir tüy dikerlermiş. Evet. Yaptıklarının üstüne. İşte biz onun için hani yaptığı şeyin üstüne tüy dikmek diyoruz. Şimdi Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalar silsilesi gerçekten de tüy dikmek. Evet, biz dün hani bunu özellikle üstüne basarak vurgulamıştık. Bir kişinin bir kişiye küfür etmesi, özellikle tribünlerden sahaya küfürlerin gelmesi kabul edilebilir değil. Her yönüyle ve her şekliyle amasız mamasız bunun karşısındayız. Ama onun yaptığı açıklama da gerçekten de hani karımın eline... erkek eli değmedi, annemin elinde, babamdan başkasının eli değmedi, o zaman biz çok şerefliyiz demesi gerçekten de o tüy dikmek. Ama son olarak yine bir tüy dikme şeyini söyleyeyim. Aynı onun yaşadığı talihsizliği bence şeyde yaşamış. Fatih Altaylı'da yaşamış. Yani söylediği şey başka, o başka, bu başka. Ama araya işte FETÖ çocuğu bilmem ne filan falan deyince olay bambaşka bir yere gitmiş. FETÖ'yü savunduğum için değil, yani benim FETÖ'yü savunabilecek bir insan olmadığımı herkes bilir. Yani onu rahatlığıyla konuşuyorum. Evet. Ama yani hani konteks başka bir tarafa doğru kayınca hayır ben FETÖ'cü değilim deyince o zaman ilk söyledikleri çöpe gitmiş oluyor. İlk söyledikleri tartışılmamış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani tartışmanın o yüzden tek konteks üstünde yapılması çok önemli.
Çağlar, var mı başka bu konu hakkında düşüncen?
Abi, futbolcuların eğitim eksikliği her açıklamalarında neredeyse ortaya çıkıyor. Yani Emre Belözoğlu'nun buradaki açıklamasında çok ciddi bir eğitim açığının olduğunu gözlemliyorum, görüyorum ben. Edilen küfür çok çirkin. Emre Belözoğlu'nun açıklaması çok çirkin ama bana göre Fatih Altaylı'nın açıklaması da çok çirkin. Yani sapla samanı birbirinden ayırmak lazım. Burada Emre Belözoğlu'nun kullandığı eril dili eleştirebilirsiniz. Eğitim seviyesinin düşüklüğünü eleştirebilirsiniz. Yani bu kadar paranın içinde İtalyanca biliyorsun, İtalya'da, İngiltere'de oynadın. Yani her şeyi istersen ayağına serebilirsin imkanlarını. Niye hala bu seviyedesin diye eleştirilebilir. Ama işte FETÖ çocuğu, bunlar boşuna, o değil, bu değil. Yani bu çok hoş bir söylem değil. Bu hani belli bir kesim, belli bir kesimi şeyle eleştiriyor. Ya bir eleştiriyoruz, çıkıyorsunuz diyorsunuz ki FETÖ'cüler, PKK'lılar. Öbür kesim de o tarafa aynısını yapıyor bu sefer. Yani bunun bir kere değişmesi lazım. Bu suçlayıcı açıklamaların. Evet. Bu suçlayıcı açıklamaların değişmesi lazım. Bunu söylemek isterim. Ve futboldaki genel olarak eril dilden de çok rahatsızım. Şimdi doğru. Türkiye'de bir adamlar tartışması vardı. Arda Turanlar, Burak Yılmazlar, Caner Erkinler falan. Şimdi bir de şerefliler tartışması, şerefsizler tartışması var. Umarız bunlardan çıkarız.
Umarız, inşallah. Valla artık federasyon nasıl harekete geçer, nasıl hamle yapar bilmiyorum ama acaba şöyle bir şey mi olsa artık futbol dışı konuşanlar için hani bir yaptırımı olmalı, bir müeyyidesi, bir para cezası olabilir belki bilmiyorum ama hakikaten de bizim futbol adamlarımız, futbolcularından tutun teknik direktörlere kadar ne zaman futbol kümesinin dışına çıkıyor o zaman başlıyorlar zırvalamaya, saçmalamaya.
Ya Ata, çok benzer bir açıklama Trabzonspor eski başkanlarından Hacı Osmanoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu karı gibi saklanmak diye bir açıklama yapmıştı.
Evet, ne kadar talihsiz, ne kadar
yani eril dil derken hakikaten eril dil. Gerçekten çağ dışı bir dil kullanılıyor futbolda erkekler
çok,
tarafından.
Çok.
O yüzden daha eğitimli, işte ne bileyim efendim, daha liyakatli kişilerin en azından söylemlerde bulunması, onların ne konuşacağına önceden karar verilmesi belki. Evet. Yani kulüplerin bu noktada ellerini taşın altına koyması falan profesyonellerin yapabileceği iş. Umarız bu iletişim konusunda kulüplerimizin geldiği noktada daha profesyoneller etkin olur.
Bir de senin dediklerinden şunu anlıyorum. Ya bir basın sözcüsü olur. Bir evet. Ne bileyim efendim kulübün sesi olan bir insan, bir görevli yetkili çıkar kameraların karşısına. Futbol dışı bir olay bu sonuçta. Çünkü taraftarın yaptığı ayıp bir şey var. Evet. Küfür asla hiçbir şekilde tasvip edilemez. Böyle böyle açıklama yapıldı. Bunları hoş karşılamıyoruz. Ona göre de bir dahakine önlem alırsın tarzında bazen böyle bir açıklama yaparsın. Orada bir biter.
Evet.
Ama işte her kafadan bir ses çıkınca alakalı alakasız kişilerin eğitimli eğitimsiz kişilerin böyle her kafadan bir ses çıkarması olunca da böyle ortaya sonuç çıkıyor. Maalesef üzücü.
Şimdi vallahi arkadaşlar 10 sene kadar şey verdim yani basın iletişimi şeyi verdim ve şirketlerin tepe yöneticilerine verdim.
Evet abi.
Genelde yaptığımız şeyler aşağı yukarı bunlardı. Ben ama orada şunu gördüm. Bir insan ailesinden getirdiği bagajı birazcık taşıyor. Yani inanın bana bir insan böyle konuşuyorsa ya da konuşmasına engel olamıyorsa mutlaka onun evinde de onun büyükleri bu şekilde konuşmuştur gibi bir şey var. Yani bunu biraz araştırdığımızda, kazıdığımızda ortaya çıkartabilirsiniz. Mesela ilk radyoda programa başladığımda ben gerçekten bundan 6-7 sene önce şeylerle konuştuk. Bir üniversitenin feminizm üzerine çalışmalar yapan öğrencileriyle konuştuk. Böyle bir vesileyle bir araya geldik. Konuştuk, güldük, eğlendik falan. Ve onlar şöyle bir şey yaptık onlarla beraber. Benim programı dinlediler ve benim programda benim bilerek ya da bilmeyerek kullandığım dili yanlışlarla dolu olduğunda bana uyarı atmaya başladılar. Bayağı bir 3 ay falan bunu yaptık biz karşılıklı olarak. Ve gerçekten ben bundan çok beslendim, çok faydalandım. Çünkü bazı şeylerin farkında olmadan bunu yapıyorsunuz. Ha, ama bu konuşulan şeyleri ben tabii ayrı tutuyorum. Onlar farkında olmadan yapılan şeyler değil. Hı-hı. Adam onlara inanarak söylüyor. Geçelim ya bu Emre'yi çok
aynen,
konuştuk.
Geçelim.
Değmez yani bence bu kadar.
Bu arada Çağlar şeyi hatırlatmıştı. Eski Trabzonspor başkanının sözlerini görevi bırakan, istifa eden Ahmet Ağoğlu da yeni seçimde aday olmayacağını açıklamış. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şu açıklamayı da yapıyor aynı zamanda Bordo Mavili camiaya seslenirken, yapmış olduğunuz çağrılara ve vermiş olduğunuz desteğe bir kez daha çok teşekkür ediyorum, ancak üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil demiş. Bir ihtimal vardı acaba, tamam her ne kadar çekildiyse de yeni seçimde bambaşka bir ekiple, yönetim kuruluyla tekrar göreve gelir mi şeklinde haberler vardı. Anlaşılıyor ki kapıyı kapattı Ahmet Ağoğlu da.
Trabzon'dan giderim bir daha başkan olmak istememesi çok acayip geliyor bana. Yani aday bile olmaması çok acayip geliyor.
Halbuki geçmişte oldu yanlış hatırlamıyorsam. Çocukluğum zamanında...
Mehmet Ali Yılmaz vardı.
Aynen. Şimdi onu söyleyecektim ben de. Birkaç kere gitti geldi çünkü. Yani geçmişte örnekleri var ama bu dönemlerde, bu yeni modern çağda artık diyelim tırnak içinde. Yani kimse bu ateşten gömleği giymek istemiyor kolay kolay.
Kesinlikle.
Peki o zaman nereye geçelim şimdi?
Ben bir konu atmak istiyorum
tamam.
Size.
Demin hadi bakalım.
Çocuklarımızdan da yola çıkarak şimdi şöyle bir çalışma yaptım yine bakışlarda. Sizce şu anda bilinen liglerde oynayan en pahalı oyuncu kim?
Bilinen liglerde derken geniş düşünüyoruz.
Yani hani bildik liglerde, hani böyle abidik gubidik liglerde değil, hani bayağı yüksek liglerde oynayan en pahalı oyuncu sizce kim?
Bence Mbappe.
Hayır, Mbappe yani, ikinci. Yani. Birinci Haaland.
Haaland yine. Aslında çok uzağa gitmeye gerek yokmuş.
185 milyon şu anda piyasa değeri varmış kendisinin.
Vay.
Mbappe 165 milyon euroymuş. Onun 20 milyon euro üstünde. 32 maç oynamış ve 34 gol atmış durumda şu anda.
Süper. Başka sıralamada kimler var? Tanıdık isimler.
İkinci Mbappe. Üçüncü Vinicius Junior Real Madrid'den. Dördüncü Philip Foden. Manchester City'den. Musiala var tabii ki Bayern Münih'ten. Sonra 6. sırada Valverde geliyor. Federico Valverde Real Madrid'den. Bukayo Saka Arsenal'den 7. sırada. Pedri Barcelona'dan 8. sırada. Harry Kane Tottenham'da 9. sırada ve Jude Bellingham Borussia Dortmund'da 10. sırada.
Bakalım o da ne zaman dev kulüplere gidecek. Evet.
8. sıradaki Saka'nın değeri 105 milyon euro.
O da
yani öyle söyleyeyim, gözünüzün önüne gelsin fiyatlamalar diye.
Evet, hep bunlar tabii üst klas futbolcular, herkesin gözlerini kamaştırıyor. Peki geçenlerde de Transfermarkt verilerine göre de Süper Lig'in en pahalı futbolcuları sıralanmış. Ben de onu söyleyeyim. Başı Galatasaraylı Nicolò Zaniolo çekiyor. 28 milyon euroluk değeriyle.
Evet.
İkinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada da yine aynı takım var. İkinci sırada Icardi 18 milyon euroluk değeri var. Üçüncü sırada Nelson 16,5 milyon. Dördüncü sırada ise Lucas Torreira'nın değeri de 15 milyon euroymuş. Beşinci sırada ancak bir başka takımdan futbolcu var. Ferdi Kadıoğlu, onun değeri de yine 15 milyon euro olarak dikkatlere çekiyor. Ben de bunu söyleyeyim istedim. Değer kayıplarına dair de bir sıralama söz konusu. Piyasa değeri güncellendi bu arada.
Güzelmiş.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı en çok değer kaybeden oyuncu olmuş. Tam 3,5 milyon euroluk değer kaybı söz konusu. Yeni değeri 11,5 milyon euro. Yusuf Yazıcı'nın. İkinci sırada Dele Alli var Beşiktaş'tan. O da 3 milyon euroluk bir değer kaybı yaşıyor. Onun piyasa değeri de 11 milyon euro. Üçüncü sırada da Beşiktaş'tan bir isim. Ersin Destanoğlu 6,5 milyon euroya inmiş. 2,5 milyonluk bir kayıp söz konusu. Dördüncü sırada Trabzonspor'dan Gıbamen. Beşinci sırada da João Pedro Fenerbahçe'den geliyor. Onun piyasa değeri de 6,5 milyon euro. Bu arada Fenerbahçe demişken de orada da Lincoln Henrique'den takıma kötü haber geldi. Diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmiş ve büyük ihtimalle sezonu kapattığı düşünülüyor. Artık yapılacak kontrollerden sonra son karar alınacak ama bu kötü oldu sarı lacivertliler için. Hele bir de önümüze Sevilla maçı var. Kendileri açısından da kötü. Şampiyonlukta Galatasaray'la çekişiyorlar ve bayağı büyük bir kan kaybı olacağı benziyor Lincoln Henrique için. Diyeyim ve ben topu yine size bırakayım. Neyle devam edelim?
Fenerbahçe'ye dair bir haber okudum Fanatik'te. Şimdi Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geçen sezon Almanya 2. liginden gol kralı olarak gelmişti.
Evet.
Geçen sezonda 17 gol kadar atmıştı yanlış hatırlamıyorsam ben. İyi bir performans sergilemişti Serdar. Bu sezonda UEFA elemelerinde ve playoff'ta yine golleri vardı ama UEFA kadrosuna alınmamıştı hatırlayacaksınız. Hatta tartışma da çıkmıştı niye yok falan diye.
Evet.
Niye olduğu ortaya çıktı. Şöyle Serdar Dursun bir hikaye paylaşmış sosyal medya hesabında ve antrenmanda kullanılan top tercihini eleştirmiş. Bu eleştiri üzerine de Fenerbahçe kulübü ona 15 bin euroluk bir ceza veriyor. O da bu cezayı kabul etmiyor, tahkime gidiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde tahkimden karar çıktı. Serdar'a ceza verilmesinin normal olduğu, uygun olduğuna yönelik bir karar. Onu da başka bir mahkemeye götürecekmiş bu arada Serdar Dursun. Kabul etmiyormuş. Yani bu sebepten dolayı UEFA kadrosunu almama kararı almışlar Serdar Dursun'u.
Zaten 4. 5. forvet alternatifliğine de düşünce de artık bir başka takıma gitmek istediği hemen hemen her gün yazılıp çiziliyordu kendisi için.
Yani
ama acayip geliyor bana ya yani böylesi bir şey.
Bana uyuşmazlık çözüm kurulu Serdar Dursun'un paylaşımını spor etiğine aykırı bir paylaşım olarak kabul etmiş. O yüzden reddetmiş. O da şimdi tahkime götürecekmiş.
Sadece bu sebepten ötürü kadroya girememesi gösterilemez bence. Başka şeyler de yatıyordur altında. Bir anlaşılan bir restleşme var kulüp yönetimiyle kendisi arasında.
Yani şey de zor bir şeydir yani hem kulüpte oynayıp hem kulübü dava etmek de zor bir şey.
Zor bir şey evet evet. Yani bu kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Evet.
Ama işte her şey yapılmaz bu. Mesela şimdi kalkıp Ferdi böyle bir şey dese Ferdi de gel bakalım hadi şöyle yapıyoruz derler mi? Demezler bence. Yani dördüncü forveti bunu yapmak daha kolaydır.
Tabii ki.
Şey olarak Galatasaray mesela Icardi'ye böyle bir şey yapar mı? Yapmaz yani zannetmiyorum.
Aynı fikirdeyim.
Doğru.
Yani gözden çıkarılması daha kolay bir oyuncu.
Aynen öyle. Geçtiğimiz yıllarda sezonlarda Galatasaray'da da böyle bir şey vardı. Tam anımsayamadım olayı ama bir futbolcu artık saha zeminini mi eleştirmişti neydi?
Orada... Belhanda.
Belhanda.
Evet gönderildi. Tamam. Belhanda tamam, gönderildi ama Arda Turan Galatasaray formasına dair, renklere dair tercihlere yönelik. Evet.
Söyleyemeyeceğimiz şekilde.
Evet söylemi doğru. Vardı Arda'ya bir şey yapılmadı ama
yapılmadı.
Yani.
Yapılmadı.
Serhat abinin dediği noktaya geliyor. Gözden çıkarılanlar ve çıkarılamayanlar.
Evet abi. Yani onlar çok değişiyor. Gerçekten de çok değişiyor. Bu arada ben şöyle bir veri çıkarttım. Böyle bir veri seti bakalım ne diyeceksiniz buna. Birinci lig yani Süper Lig'de oynayan tüm sezonlarda oynayan takımlarda en fazla maç yapanlar en fazla galip gelenler serisi.
Birinci ligler dediğin yani eskinin süper ikinci ligi mi?
Yok Süper Lig'de. Normal Süper Lig'de.
Tamam pardon.
En fazla maç yapan 3 takım tabii ki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray.
3 büyükler evet.
2118 maç yapmışlar. Fenerbahçe maç eksiğiyle 2117'di ama hani aynı olduğu için öyle söyleyeyim, maç eksiği olduğu için.
Evet.
Şu anda hani Süper Lig'de en fazla maç yapmış bu 3 takım. Peki sizce en fazla galip gelen bu üçlüden hangisi?
Fenerbahçe.
Fenerbahçe'dir.
Fenerbahçe, doğru söylüyorsunuz. Evet. Çok direkt ben hemen şu listelim tekrar diyorum. Çünkü şey, yabancı takımları da koymuşum da, yabancı takımlarda mesela şöyle bir takım var, Huddersfield Town diye bir takım varmış, 4511 maç yapmış İngiltere'de.
Oo. Ve hiç şampiyonluk yaşamış mıdır? Herhalde
şampiyonluk
yoktur yani, galiba. Evet. Yoktur herhalde.
Evet. En fazla galip gelen takım Fenerbahçe 1204 ile 1195 ile Galatasaray ikinci, 1144 ile Beşiktaş üçüncü. En fazla mağlup olan 3 büyükler arasındaki takımlara bakıyoruz. Bu daha enteresan bir rakam çıkartıyor ortaya. Şöyle 360 Fenerbahçe mağlubiyetle, sonra onun önünde Galatasaray 390 mağlubiyetle, Beşiktaş 395 mağlubiyetle, Trabzonspor 366 mağlubiyetle, ama tabii ki nedir? Trabzon daha az lig maçı yaptığı için.
Tabii. Kuruluşu 67 zaten.
67 değil mi? Hı-hı. 67'den beri varlar, evet.
Evet evet. Bu arada puan ortalaması da Fenerbahçe önde 1.97 ile, 1.94 ile Galatasaray ikinci, 1.89 ile Beşiktaş üçüncü.
Peki.
Ve gollerde de yine Fenerbahçe 3763 golle birinci, 3713 golle Galatasaray ikinci, aralarında sadece 50 gol fark var. 3470 golle Beşiktaş üçüncüymüş.
Bir defa şunu söyleyelim, Galatasaray'ın o UEFA dönemi ve 4 sene üst üste şampiyonluk dönemine kadar lig tarihinde herkesin de kabul edeceği üzere bir Fenerbahçe üstünlüğü vardı aslında, öyle
kesinlikle
değil mi?
Kesinlikle.
Onların da bayağı meyvesini yiyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Sarı lacivertliler zaten istatistiklere de yansıyor işte bu durum.
En sonunda yedikleri golleri ben size söyleyeyim isterseniz. Yedilen gollerde 3 büyükler, 4 büyükler diyelim. Ama Trabzon dediğim gibi hani şeye uymuyor, paternlere uymuyor. 3 büyükler olarak bakacak olursak Fenerbahçe en fazla gol yiyen 3 büyükler arasındaki takımmış. 1875 gol yemiş.
Evet.
En çok gol atan, en çok gol yiyen.
Evet. Galatasaray 1865 gol. 10 gol altında Fenerbahçe'nin gol yemiş. Beşiktaş 1830 gol yemiş. Onlardan daha iyi pozisyonda. Hani az atmış az yemiş gibi böyle bir mantık var. Böyle bu şirin istatistikleri de sizlere sunayım istedim.
Peki ben şöyle bir ara bir istatistik açayım. Şimdi yabancı futbolcular arasında ilk 100 maça göre Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu var, Alex. Alex de böyle bir yarışan, yani onun gol sayısını geçen bir futbolcu var. Ben bayağı bir şaşırdım. O da Mbaye Diagne. Şimdi Alex ilk 100 maçında 59 gol atıp 51 de asist yapmış. Diagne ise 200 maçında 67 gol atmış, 12 de asist yapmış. Tabii ki şimdi biri daha kaleye yakın, biri daha forvet, öbürü 10 numara. Ama sonuçta Alex dediğiniz vakit golcü gibi bir isimdi de. Şimdi hep Hacı ile karşılaştırılır ya. İşte daha fazla asist yaptı, daha fazla gol sayısı attı. Alex daha böyle bir öldürücüydü. Biri daha böyle yaratıcıydı. Alex daha böyle öldürücüydü. Ama Diagne ile böyle bir karşılaştırma yapmışlar. Benim bir dikkatimi çekti. Bir aktarayım istedim öyle bir.
Diagne beni şaşırttı.
Vallahi şaşırttı yani. 67 gol atmış bile yani.
100 maçta 67 gol mü?
Evet, evet. İlk 100
ben
maçta.
Bilmiyordum. Hakikaten o kadar gol attığını bilmiyordum Diagne'nin yani.
Vallahi.
Hani yemin etsem başıma, vallahi yemin ederdim. Yok ya, atmamıştır o kadar diye.
Şeyden bahsettik geçen geçtiğimiz dakikalarda, Serdar Dursun'dan mesela, ona dair de bir istatistik var önümde. 5 büyük lig, Avrupa ligleri de katıyoruz. 5 büyük lig ve Sportoto Süper Lig'in en hızlı hat-trickleri listelenmiş. Birinci sırada Sadio Mane var ama şeydeyken, Southampton forması giyerken Aston Villa'ya 2 dakika 56 saniyede hat-trick yapmış.
Hı hı.
İkinci sırada Lewandowski var. Bayern Münih formasını giyiyorken Wolfsburg karşısında 3 dakika 22 saniyede hat-trick yapmış. Üçüncü sırada Louis Openda var. Lens formasını giyen, Fransa Ligi'nde Clermont maçında 4 dakika 30 saniyede yapmış. Dördüncü sırada Atletico Madrid'den Gamero. Beşinci sırada Keita Balde Lazio'dan ve altıncı sırada Serdar Dursun. Fenerbahçe'de 22 Nisan 2022 tarihinde Çaykur Rizespor maçında 6 dakikada hat-trick yapmış. 2 dakikada bir gol atmış. Yani bu Serdar Dursun şu anda kadro dışı. Enteresan. Onu da böyle bir bağlayayım istedim. Peki.
Okay. Ben bu arada alt liglerine baktım. Alt liglerde neler oluyor, neler bitiyor diye. Ya oranın oyuncu profillerine biraz bakmaya çalıştım elimden geldiğince. Çok enteresan şeyler çıktı karşıma. Biraz onları şey yapayım isterseniz. Alt ligler yaşlı bir lig şeyi oynuyor. Yani hani birinci lig, Süper Lig'de daha doğrusu hani kendine yer edinmiş, daha sonra da unutulmaya yüz tutan oyuncuların alt liglere gittiğini görüyoruz. Mesela Altay'da iki tane 41 yaşında oyuncu var. Bakın 41.
Oo yani. 41. Emekli değil, İbrahim, çoktan gelmiş.
Biri Paşao herhalde.
O kadar
İbrahim Öztürk bir tanesi. Biri de Murat Uluç'muş.
Vay vay.
Bu arada Eyüp Spor'da Umut Bulut oynuyormuş hala.
Babel oynuyor.
Yani bildiğimiz Umut Bulut. 7 maç yapmış. 40 yaşında Umut Bulut. Şu anda 40 yaşındaymış.
Umut'u da biz şu 10 yıllık dilimler halinde 4 farklı 10 yılda izlemiş olabilir miyiz? 2000'lerde, 2010...
Evet. Tabii.
2020 pardon. Evet, 3, tabii. 3
Ankara Gücü'nde izliyordum ben. Heh. İlk Ankara Gücü'nde tanımıştım Umut Bulut'u. Sonra Trabzon, Galatasaray.
Evet.
Kayseri.
Evet.
Bence güzel bir başarı.
Yani. Altay'da bu arada 38 yaşının üstünde 3 futbolcu var. Bir tanesi de Paşao. Hani o forveti, golcü forveti. 23 maçta 14 golü var bu arada. 38 yaşında ama böyle bir adam. Altay'da... Çok enteresan gibi.
Galiba son haftada Eyüp Spor'u yendi herhalde. Liderlikten etti onları da. Birincilikte şu an Samsun Spor başa geçti.
Samsun. Değil başta, evet, evet.
Samsun gelsin ama artık ya.
Samsun evet, Süper Lig'i hak ediyor.
Samsun'un tribününü evet. Çok severim. Hı-hı.
Evet evet, kesinlikle öyle. Bu arada Gökhan Gönül Çaykur Rize'de hala devam ediyormuş. 5 maça çıkmış bu arada Çaykur Rize'de. Yani. Ve o da 38 yaşında. Hani bunları da bir söylemiş olalım. Bu arada Gökhan Gönül'ün değeri, forma değeri 100 bin euro gözüküyor şu anda.
Vay be, kimler gelmiş kimler geçmiş.
Evet ya, gerçekten de dün üzücü geldi bana biraz.
Dün eminim duymuşsunuzdur siz de, Dünya Kupası'nın yeni formatı artık resmiyete kavuştu. 32 takımdan 48 takıma yükseldi. Çok iyi yaptılar, aferin onlara. Bu format değişikliğinde 16'sı Avrupa'dan olmak üzere artık 48 takım yer alacak. Bu takımlar da dörtlü gruplar halinde 12 grupta mücadele edeceklermiş. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar doğrudan hemen bir üst tura adlarını yazdıracak. Bir de bunlara ilave olarak en iyi 8 üçüncü bir üst tura adını yazdıracak. Son 32 takım arasına kalacakmış. 39 gün boyunca sürecek bu turnuva ve toplamda 104 maç oynanacak. Eski formatta 64 maç oynanıyordu. 40 maç daha ilave ettiler. Ve şunu da söyleyelim, 2026 yılında ev sahibi ülkeler de şunlar olacak: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada olacakmış. 2030'da da yine çoklu sayıda ülkenin ev sahipliği yapması bekleniyor. Adaylardan bir grubu şunlar olacak: İspanya, Portekiz, Fas eklendi bunlara, aday ülkeler grubuna. Bir başka grupta şu: Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay. Ben beğenmedim bu işi. Bilmiyorum ne dersiniz ama.
Valla bekleyip görelim ya ne olacağını. Evet. Yani ilklerin daima şeyi oluyor. Yani sorunsuz yaşadığını söylemek çok zor ilklerin. Hı-hı. Yine sorunlu bir ilk yaşayacağız muhtemelen ama bakalım neler olacak yani.
Peki, ben pası attım. Kim almak ister? Başka.
Ben izninizle şeyden devam etmek istiyorum. Hani tamam. TFF birincilikten devam etmek istiyorum. Oranın en pahalı futbolcularına baktım. Hı. TFF birincilikin en pahalı oyuncusu Eyüp Spor'daymış. Kim? Halil Akpınar.
Evet.
Enteresan geldi bana. 20 maç oynamış bu arada. 3 gol atmış Halil orada. Yani sanki daha iyi, daha başka bir şey olmasını bekliyorduk Halil'in ama olmadı ya. Siz daha çok seyrettiniz tabii Halil'i, değil mi?
Halil Akpınar aynen öyle. Ya keşke biraz daha bu üst sıralarda kalsaydı.
Kesinlikle ya.
Yani çünkü ben beğendiğim futbolculardan biriydi Halil Akpınar.
Ben de. Hatta milli takıma alınmamasının haksızlık olduğunu düşündüğüm isimlerden birisi.
Doğru. Yazık
29
oldu.
29 yaşına geldi bu arada Halil. Yani evet. Genç yetenek diye artık konuşamayacağımız yaşlarda. Hı hı. Ama ikinci sırada en pahalı futbolcularda bir genç yetenek var. Gökdeniz Bayraktar. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Antalya. Şu anda Bodrum Spor'da oynuyor. Antalya'da Gökdeniz, evet. Hı hı. Evet.
Evet.
Ya Antalya ikinci yarıda onu Bodrum'a kiraladı gördüğüm kadarıyla. Ve bayağı 20 maç yapmış yani. Yine 4 gol atmış. Hiç fena değil onun durumu.
Gayet iyi. Bu arada umut vaat eden bir oyuncu.
Evet evet evet, kesinlikle. O bu hani transfer sezonunda bir konuşmaya başlanır onun hakkında.
Peki. Var mı başka birincilikten bize aktaracakların Serhat abi?
Birincilikte İmbula var mesela. Tuzla Spor'da oynuyor. Fransız orta saha 30 yaşında. O da böyle bir 3 milyon euroya yakın bir değeri var. Yani hani enteresan, bu oyuncuları seyretmek pek güzel oluyor ya. Hı hı. Ama şey enteresan tabii. Mesela alt liglerde eskiden daha fazla gol atılırdı. Şimdi biraz daha sertleşti sanırım. Daha az gol atılıyor. Mesela şu anda alt liglerin gol kralı Sakaryaspor'dan Kasongo. Kongolu bir futbolcuymuş. 19 maçta 16 gol atmış. Yani evet. Birinci ligden, yani şey, Süper Lig'den daha fazla gol atılmasını bekliyor insan ama öyle olmamış yani.
Şundan dolayı olabilir mi bilmiyorum ama böyle Süper Lig formatına yaklaştırıldı. Yani yabancı oyuncular da artık oynayabiliyor. Hı-hı. Eskiden oynayamıyordu. Daha böyle
sertleşti biraz. Yani. Sertleşti. Çok sert gidiyor.
İşler daha bir ciddiye bindi. Çok nadiren bakabiliyorum.
Gerçekten de zorlu bir lig alt taraf yani. Bu arada alt liglerde bir futbolcu var ki Buğra Çağıran, Yeni Malatyaspor'dan 5 sarı 2 kırmızı kartla oranın liderliğini götürüyormuş efendim. Hmm. Onu da bir teknik olarak vereyim istedim.
Kart kralı yani. Öyle mi?
Kart kralı. Oranın, evet. Yani kart kralı, 2 tane kart kralı var o ligin. Buğra Çağıran ve Burak Kavlak, ikisi de Yeni Malatyaspor'dan.
Karnesi kötü.
Fena.
Karnesi kötü.
Bayağı bir hırçın bir futbolcu.
Bu arada alt lig denilince benim aklıma özellikle teknik adamlar düzeyinde ilk gelen isim Mehmet Altıparmak. Erzurumspor'u, Gaziantep'i, bir de Hatay'ı Süper Lig'e çıkaran hocalardan birisi. O yönden hani onu alan şampiyonluğa gidiyor gözüyle bakılır hep. Mesela 14. aldı Erzurum'u, Süper Lig'e çıkardı. İşte 11. aldı Antep'i, Süper Lig'e çıkardı gibi başarıları var onun.
Vay, iyiymiş.
Şimdi Fanatik'e bir röportaj vermiş. Röportajda özellikle Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde takımdan gönderilmesinin sebebini açıklıyor. Diyor ki biz Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş'ı yendik, Rize'yi yendik. İnanılmaz bir hava yakaladık takımda, Göztepe'yi yendik. Liderle aramızda 3-4 puan fark var. Başkanla aramda sorun çıktı diyor. Başkan penaltıyı şu atmayacak, şu atacak. Friki'yi buna attırma, şuna attır diye. Sürekli bize müdahale etmeye başladı diyor.
Başkan teknik direktörlüğe soyunmuş yani.
Evet, biraz öyle olmuş. O da ne yazık ki sonunu getirmiş Kasımpaşa'daki döneminin. Başkanlarla teknik adamlar arasında böyle bir durum söz konusu ve Süper Lig'e çıkardığı takımlardaki en önemli özelliğin %100 yetkinin hocaya verilmesi olduğunu söylüyor.
Çok doğru, çok doğru. Bir de bu söylediklerim benim aklıma şunu getirdi. Emre Belezoğlu'nun açıklamalarında şu da bir futbol kamuoyunu böldü diyebiliriz. Bir takımdaki başarının %80'i futbolculardan geliyor dedi. Sadece teknik direktörün başarısı %20 olarak yansır diyor. Hı hı. Ya buna bazı teknik direktörler karşı çıkıyor, bazıları katılıyor.
Evet.
Bilmiyorum ne dersiniz? Yani bu iş %80 futbolcu, %20 teknik direktör müdür? Ya bence
eskiden öyleydi bence.
Ha. Ya bence ben katılmıyorum bu görüşe.
Oyun artık bir teknik direktör oyunu. Teknik Değil direktörün mi? Adam yönetimi, taktik bilgisi, futbola olan bakışı, felsefesi artık ciddi manada her şeye yön veriyor.
Evet.
Şimdi siz iyi futbolcularla oynayabilirsiniz. Türkiye'de bunun örnekleri var. İyi futbolcularla oynuyorsunuz ancak teknik adamınız aynı seviyede değil.
Tabii ya.
Ya da şöyle örnekler de gördük. Takım çok kötü ama siz mesela İspanya milli takımının dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu yapan hocayı getiriyorsunuz mesela. Bunların örnekleri var. Bana göre çok eşit şekilde pay edilmeli.
Değil mi? Daha dengelidir o.
Kesinlikle.
Yani ne bileyim 51'e 49, 60'a 40 gibi. Ya zaman zaman değişebilir yönler ama birbirlerini tamamlayan unsurlar sonuçta.
Evet. Yani bana biraz sorumluluktan kaçmak gibi geliyor bir hocanın böyle açıklama yapması.
Evet. Bana da öyle
bana
geliyor.
Bana göre öyle geliyor. Yani %20 ise eğer hoca olmadan da takım şampiyon olur o zaman. %80 çok büyük bir oran.
Sence kaçta kaçtır Serhat abi?
Valla ben tam şeyi bilemiyorum yani ama şuna çok katılıyorum, evet yani bundan hiç asla uzaklaşmam bu söylemden. Şu andaki futbol artık teknik direktör oyunu. Hı hı. Yani ne kadar iyi futbolcuyu alsanız oraya çıkarsanız da olmuyor. Acayip teknik direktörler çok böyle silik adamları bir anda ön plana çıkartıp onlarla acayip kupalar alabiliyorlar. Yani bunun mesela bir örneği Sergen'in en son aldığı şampiyonluk. Hadi veda sezonu hadi abi gidiyoruz. Neyse ya, elde de bunlar varmış, ne yapalım hadi filan derken adam onları şampiyon yaptı.
Evet.
Yani olacak işte. Ha, ama bir sonraki sene aynı şeyi yapamadı. İşte yani oyuncu kalitesi ya da şeyi onu çok belirlemiyor gibi geliyor bana. Bu arada teknik direktör demişken de Galatasaray'da şeyi gördüm. Samet Aybaba, Trabzon'un
üstünde
anlaştığı teknik direktör, camia burada birleşti filan diyorlar. Bana birazcık üfürme haber gibi geldi ama bilmiyorum tabii.
Vay abi, ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Yani ciddi mi değil mi haber bilmiyorum ama enteresan ya.
Ben bu arada Samet Aybaba'nın şu Trabzon kadrosuyla çok iyi futbol oynatacağını düşünüyorum. Bana
abi
öyle.
Neler yani kimlere neler oynattı hakikaten, evet. Yani yaptırır. Yaptırır da işte ona şey yapmaları lazım. Yani çünkü Samet Aybaba savaşçı bir teknik direktör değil. Savaşçı teknik direktörden kastım şu.
Çok duygusal.
Hani yönetimden şöyle bir şey söylüyorlar. Taraftarlar böyle bir şey söylüyorlar. Ben onlara rağmen şunları yapacağım demiyor. Abi iyi bak hadi alın gidin. Ya ne yapayım bana ne diyor. Ve uzaklaşıyor yani. Hani bunu epeyce gördük onun kariyerinde.
Evet.
Vallahi, Trabzon'da hiç o polemiğe girmez gibi geliyor.
Kısa vadede belki başarı gösterebilir ama orta ve uzun vadede olmaz diye düşünüyorum. Çünkü
onu ben de düşünüyorum.
Samet Aybaba şimdi Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş. Yani böyle bir jenerasyonun adamlarıydı, teknik adamlarıydı, futbol adamlarıydı bunlar ama yani devirlerinin artık geçtiğini düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi Avrupa futbolunda bakıyoruz. Nagelsmann var Bayern Münih'te. Ne bileyim işte Alman milli takımındaki hocanın ismini unuttum. O da genç bir isim. Real Madrid'deki Ancelotti'yi istisna olarak görüyorum. O başka bir gezegende. Ama işte Guardiola var. Ne bileyim Mikel Arteta var. Ya artık böyle futbolun şeyi değişti. Yani Samet Aybabaların oynandığı dönemdeki gibi değil futbol. Jenerasyon da öyle bir jenerasyon değil. Yani senin anlatacağın adamlar seni ne kadar dinleyecek? O frekansları ne kadar örtüşecek? Uyum sağlayacak? Bunlar çok büyük kuşku bana kalırsa. Bilmiyorum yani.
O zaman Farioli gelsin Trabzon'a.
Vallahi hiç fena olmaz. Hiç fena olmaz bence. Yani. Farioli. Ya bir şey değil mi? Kara gümrükten Pirlo.
Evet.
Al. Ne var yani?
Çağdaş Atan.
Çağdaş Atan mesela, evet. Yani daha böyle...
İlhan Palut.
Çağ...
Aa, İlhan Palut gelebilir Trabzonspor'a.
Belki de, neden olmasın? Yani çağa yakışan futbol adamlarının aklına ihtiyacı var.
Gelmez, yok.
Gelmez mi diyorsun sen zaten?
İlhan Palut gelmez, yok. Yani istedikleri ya da bulunmasını istedikleri adam ve profili o değil yani.
Sence kim idare edebilir Trabzonspor'u?
Yani şöyle, hani yine Batman'in, Joker'li Batman filminin son sahnesine dönelim. Burada hani diyorlar ya, hani abi niye kovalıyoruz adamı? Çünkü işte şöyleyiz böyleyiz falan. Orada hak ettiğin ve ihtiyacın olan kahramanlar iki ayrı şey hani birbirinden. Hı hı. Yani hak ettiğin hoca ve ihtiyacın olan hoca. Ya işte mesela sen Guardiola'yı hak ediyorsundur ama şu anda ihtiyacın olan hoca Samet Aybaba'dır. Şimdi mesela Samet Aybaba, evet, Trabzon'u derleyip toparlayacak. Hani bir yarım sezon çalıştırdıktan sonra gelecek sezon iyi bir yerlere getirebilecek bir hoca.
Evet.
Eğer serbest ve rahat bırakılırsa yaptığı işlerde. Tabii bunu da bir şey olarak koymak istiyorum. Ama Trabzon'da şu anda ayakta durabilecek hoca mesela ne bileyim Fatih Tekke'dir.
Yani...
Baktığımızda.
Değil mi? Neden olmasın?
O camiadan çıktığı için mi düşünüyorsunuz?
O camiadan çıktığı için yani hani yani mesela ne bileyim aynı sayıda puan alsalar, aynı ortalama puan alsalar Fatih Tekke'nin Samet Aybaba'ya göre kredisi ne bileyim 10 puan daha fazladır belki de.
Hı hı. Peki, isterseniz yavaş yavaş toparlayalım.
Evet, ya bir haber daha vermek tabii istiyorum ben. Benim acayip böyle başımı döndürdü. Gezal'ın sakatlığı neymiş falan diye bakarken gördüm. Bilmiyorum, gördünüz mü siz de?
Bülent Timurlenk'in haberi mi abi? Parmak kısaltma
evet, evi. Evet, evet. Ya, parmağını kısaltmışlar adamı ya.
Ya aynen, ilginç ya o da.
Yani ve... parmağı uzunmuş, olması gerekenden uzunmuş ve o yüzden sakatlığı duruyormuş. Adamın ayak parmağını kısaltmışlar. Böyle düşününce bile bir tuhaf oldum yani.
Ameliyat kararını almakta da hani geciktiği söyleniliyor. İşte ameliyattan da vazgeçmiş galiba. Hani şu sezon bir bitsin, ondan sonra herhalde köklü çözüme doğru gidecek. Ama evet, yazık yani.
Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum yani.
Abi gözümün önüne falan geldi benim. Yani gözümün önünden git bu tam. Dün bugün sabah da okudum Bülent abi,
evet,
yani.
Evet.
Bir şey ya.
Enteresanmış bayağı. Peki, evet. O zaman kapayalım mı?
Kapayalım.
Hadi bakalım, bugünlük bizden bu kadar olsun. Veri Maç'ta, Radyo Sputnik'te bir Veri Maç programının daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve yarın tekrar aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.